Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama başlıyor.
Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama ile sizlerleyiz. Önce gündemde öne çıkan konu başlıklarını aktaracağız, ardından detaylarla devam edeceğiz. Son 24 saat içinde Rus uçakları 9 IŞİD hedefini vurdu, operasyonlar sürüyor. Türkiye bir Rus savaş uçağının Türkiye hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı. Moskova ihlali kabul ederken Rusya'nın Suriye'de gerçekleştirdiği operasyon Türkiye ile ilişkileri bozmaz açıklaması yapıldı. Rusya'nın Suriye'ye yaptığı hava operasyonlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Türkiye'ye rağmen attığı adımlar bizi üzüyor dedi. Peki Türkiye'de muhalefet operasyonlara yönelik ne düşünüyor? CHP'nin Suriye politikasında öne çıkanları Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik'le konuştuk. Ayrıntılar birazdan. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya'nın askeri operasyonunun Orta Doğu'nun yok olmaktan kurtarılması için hayati önem taşıdığını söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'de askeri girişimlerin gerekli olduğunu ama krizin ancak siyasi yollarla çözülebileceğini belirtirken, İngiltere ise Rusya'nın operasyonlarının bölgeyi istikrarsızlaştırdığını iddia etti. Günün öne çıkan başlıklarını aktardık, şimdi detaylar. Günün en önemli gelişmesiyle başlıyoruz. Rusya savaş uçağı Türkiye hava sahasını geçerek Suriye'ye girdi. Açıklamayı Türk Dışişleri Bakanlığı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre olay 3 Ekim Cumartesi günü Yayladağ Hatay bölgesinde meydana geldi. Bölgede devriye uçuşu yapan iki Türk F-16 uçağı Türk hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağını engellemek için havalandı. Türk uçaklarının önlemede bulunmasının ardından Rus uçağı Suriye'ye geçerek Türk hava sahasını terk etti. Olayın ardından Rusya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı ve ihlal tekrarlanmasın uyarısı yapıldı. Bakan Feridun Sinirlioğlu da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u aradı ve Türkiye'nin kaygılarını iletti. Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı da iki Rus savaş uçağının Türk uçaklarını 5 dakika 40 saniye süreyle taciz ettiğini açıkladı. Rus savaş uçaklarının Türk hava sahasını ihlal etmesine ilişkin ilk değerlendirme Başbakan Ahmet Davutoğlu'dan geldi. Moskova'nın Rus jetlerinin ihlalinin sehven olduğunu ilettiğini belirten Davutoğlu, TSK'ya gerekli talimatların verildiğini ve kim sınırı ihlal ederse gereken müdahalede bulunacağını söyledi.
Kim olursa olsun hava sahamızı ihlal ettiğinde angajman kurallarımız bellidir. Türk Silahlı Kuvvetleri net olarak talimatlandırılmıştır. Genelkurmay Başkanımızla tekrar görüştüm. Dışişleri Bakanımıza gerekli talimatları ilettik. Süratli bir diplomatik temas trafiği başladı. Suriye meselesi bir Türk-Rus krizi değildir. Hiçbir ülkenin Suriye'de çıkarı Türkiye'nin çıkarından daha büyük değildir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Dışişleri Bakanımız Rus Dışişleri Bakanı'nı aradı ve net olarak bir daha bunun tekerrür etmemesini söyledi.
Moskova'dansa Rusya'nın Suriye'de gerçekleştirdiği operasyon Türkiye ile ilişkileri bozmaz açıklaması yapıldı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rus savaş uçaklarının Türk hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle Moskova'ya nota gönderilmesini yorumladı. Rus yetkili, Ankara Büyükelçimize nota teslim edildi, belgede kontrol etmemiz gereken durumlardan bahsediliyor, belgede bahsi geçen durumları inceleyeceğiz ifadelerini kullandı. Rusya'nın Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonun Türkiye ile ikili ilişkilerin bozulmasına neden olmayacağını da vurgulayan Peskov, Ankara ile Moskova arasındaki işbirliği yeterince şeffaf bir temele sahip ve karşılıklı çıkara dayanıyor diye konuştu. Türkiye ve Rusya arasında bu gelişme yaşanırken Rusya Suriye'de IŞİD hedeflerini vurmaya devam ediyor. Son 24 saat içinde Rus uçakları 9 IŞİD hedefini vurdu. Son olarak IŞİD'in kalesi Rakka'ya bağlı Tapka'da ve İdlib vilayetinde hedeflere operasyon düzenlendi. Su-34 bombardıman uçaklarıyla Tapka yakınlarındaki eğitim kampı yok edildi. İdlib vilayetinde de 4 komuta merkezi, 1 cephanelik ve 5 zırhlı aracı hedef alındı. Saldırı sonucunda örgüte ait gizlenme yerleri, 3 mühimmat deposu ve patlayıcı madde üretim yeri imha edildi. Rus uçaklarının düzenlediği hava operasyonlarından sonra IŞİD'in Rakka'dan kaçmaya başladığı iddia edildi. IŞİD militanlarının Suriye'den tahliye ettikleri ailelerini Irak'ta kontrollerinde bulunan Musul kentine götürmeye başladığı öne sürüldü. Örgüt ayrıca bombardımanlar nedeniyle Rakka'daki kontrol noktalarını kaldırdı ve toplu olarak bir yerden bir yere gitmeyi yasakladı. Ayrıca toplu etkinlikler de güvenlik gerekçesiyle kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Suriye'ye yaptığı hava operasyonlarını değerlendirdi. Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda konuştu. Cumhurbaşkanım, Rusya'nın Türkiye'ye rağmen attığı adımlar bizi üzüyor dedi.
Atılan adımlar hayra alamet değildir. Maalesef şu anda Rusya çok ciddi bir yanlışın içerisinde ve bu öyle zannediyorum ki bölgede kendisini zaman içerisinde yalnızlığa götürecek bir adımın da işareti olabilir. Türkiye gibi bir ülkeye rağmen bu adımları atıyor olması bizi ciddi manada üzmektedir, tedirgin etmektedir.
Peki Türkiye muhalefeti Rusya'nın operasyonlarını nasıl değerlendiriyor? Ana muhalefet Suriye krizinin çözümü noktasında hangi politikayı yürütüyor? Bu soruların cevabını CHP Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik'ten aldık. Murat Özçelik, CHP'nin Suriye krizinin çözümü için başından bu yana bölgedeki ana aktörlerin İran, Rusya ve Suriye yönetimi gibi bir araya gelerek aynı masada buluşması gerektiğini savunduklarını hatırlattı ve Suriye halkının önemli bir bölümünün Esad'ı hala lider olarak gördüğüne dikkat çekti.
CHP olarak biz çok uzun zamandan beri şunu söylüyorduk. Diyorduk ki bakın Suriye'de kan gövdeyi götürüyor. Dolayısıyla bu kanın durdurulması için oradaki ana aktörlerin mutlaka ve mutlaka bir araya gelip birlikte bir çözüm bulmaları lazım diyorduk. Ve bunun için de o masanın etrafında mutlaka İran'ın olması gerektiğini söylüyorduk. Onun dışında mutlaka Rusya'nın bulunmasını söyledik. Sonra işte Avrupa Birliği'dir, Amerika'dır tabii orada yerlerini alması gerektiğini söyledik. Bizim de dahil olduğumuz bir süreçte. Burada önemli olan neydi? Biz demiştik ki yine CHP olarak bu aktörler masaya oturdukları takdirde Suriye tarafından Esad'ın da oturmasında yani bizce bir mahsur yok. Yani nasıl geçiş süreci olur, şöyle olur, böyle olur. Ona Suriye halkı da karar verecektir dedik. Bu da yani Esad'ın kendi halkına yaptıklarını bizim tümüyle tasvip ettiğimizden değil ama halkının önemli bir bölümünün de onu hala lider olarak görme arzusunu biz de anlıyoruz.
1 Kasım'da yapılacak genel seçimlere atıfta bulunan CHP'li Murat Özçelik, CHP'nin iktidara geldiği bir hükümetin İran, Rusya, Suriye hükümeti ve ABD ile masaya oturabileceklerinin mesajını verdi. CHP'nin Suriye politikasına değinen Özçelik, önceliklerinin IŞİD'in ve ardından tüm Selefi cihatçıların yok edilmesi olduğunu söyledi. Murat Özçelik, bir Suriye'de seküler bir sistemin kurulmasından yanayız dedi.
Dolayısıyla biz ümit ederiz ki Türkiye'de siyaset değişir, Türkiye'de iktidar değişir ve bunun neticesinde biz Rusya'yla da İran'la da Suriye'yle de Irak'la da otururuz, Amerika'yla da otururuz ve burada öncelikle IŞİD'in yok edilmesi ve ondan sonra da bu Selefi cihadistlerin tamamını yok edecek şekilde Suriye'ye ait olmayan ne kadar yabancı varsa bir an önce temizlenmesi ve oranın artık bir terör yuvası olmaktan çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Biz CHP olarak oradaki bu Selefi grupları ılımlı mılımlı bir şey görmüyoruz. Biz açıkçası seküler bir sistemin kurulmasından yanayız ve de bu tür grupların Suriye'de seküler bir yönetimin kurulmasına hiçbir katkısı olacağı inancında da değiliz.
Rusya'nın Suriye'de IŞİD'e yönelik başlattığı operasyonları değerlendiren CHP Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, bunun beklenmedik bir gelişme olduğuna dikkat çekti. CHP'nin Türkiye'de hükümeti ve Cumhurbaşkanı'nı Esad'a dönük herhangi bir harekette bulunmayın uyarısında bulunduğunu hatırlatan Özçelik, Rusya'nın tedbir almasının da doğal olduğunu söyledi.
Rusya'nın askeri varlığını artırmasına gelince biz açıkçası böyle bir şeyi beklemiyorduk. Çünkü CHP olarak esas odaklandığımız konu şuydu. Baktık ki Ağustos ve Eylül aylarında Suriye sınırına Türkiye yığınak yapmaya başladı. Askeri yığınak yapmaya başladı. Aynı dönemlerde uluslararası koalisyona da uçuşlara izin verdi ve İncirlik üstünü açtı. Onunla birlikte bir iki yeri. Bu durumu biz Türkiye'nin uluslararası koalisyonla birlikte IŞİD'e karşı mücadeleye girmesi halinde olumlu buluyoruz dedik. Nitekim meclise sunulan tezkereyi IŞİD'e karşı mücadele edilmesi gereğinden hareketle o varsayımla kabul ettik. Ama hükümete ve başta Cumhurbaşkanı'na şu uyarımızı yaptık. Oraya yaptığınız yığınakla sakın ha Esad'a dönük herhangi bir harekette bulunmayın dedik. Yani bugün herkes pozisyonunu biliyor. Yani İran'la Rusya'nın pozisyonunun Esad'ın yanında olduğunu biz biliyoruz. Şimdi bu böyle olunca eğer Türkiye bir şekilde oraya belli bir yığınak yaparsa acaba Esad'a karşı bir harekette bulunur mu diye bazı ülkelerin tedbir alması doğaldır.
CHP'li Murat Özçelik, Rusya'nın hava saldırılarının ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldırılarından daha etkin olabileceğini belirtti.
Biraz öyle görünüyor gibi. Bu tabii yapılan harekatların yoğunluğuyla alakalı bir şey biliyorsunuz. Yani hava harekatı her zaman maalesef collateral damage dediğimiz o sadece hedef değil, hedefin dışında kalanlara da zarar verebilen bir boyut kazanabiliyor. Ama eğer Rusya bu şeklinde devam ederse sanki Amerika'nınkinden birazcık daha etkin gibi görünüyor şu aşamada.
CHP'nin Suriye krizinin çözümüne ilişkin politikasından örnek veren Murat Özçelik, Suriye'de huzurun kurulacak meşru hükümetin ve devlet kurumlarının otoritesinin bölge ülkelerinin de yumuşak desteğiyle güçlendirilmesiyle olabileceğini savundu.
Suriye'deki çözüm, bütün unsurların, Sünni, Şii neyse hepsinin var olacağı varsayımına dayanıyor bu, değil mi? Burada Sünniler de DAEŞ'ten ciddi biçimde korkuyorlar işin doğrusu. Orada huzur ne zaman bulunur biliyor musunuz? Gerçekten kurulan hükümetin ve devlet kurumlarının güçlendirilmesi suretiyle devletin yanına o Sünni kabileleri de aldığınız takdirde DAEŞ'e karşı çok etkin bir muhalefeti yaparsınız. Yani etkin bir hükümetin Suriye'de görevi devralıp sadece belli bir %14-15'lik bölgeye sıkışmışlık değil, Suriye'nin daha geniş alanlarına hitap edecek ve oralarda otoritesini kurabilecek şekle geldiğinde tabii ki çok daha uygun olacaktır. Bu da bizim amaçlarımızdan bir tanesi olacaktır tabii. Yani meşru Suriye hükümetine Türkiye'nin de sadece ve sadece yumuşak gücüyle ve eğer gerekiyorsa uluslararası koalisyon içerisinde Rusya ve İran ve diğer tüm Avrupa Birliği üyeleriyle ve Amerika ile birlikte belirlenen IŞİD hedefine dönük çaba göstermek suretiyle hükümetin otoritesinin yayılmasını sağlamak da hedeflerden birisi olur diye düşünüyorum.
CHP Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik son olarak Rusya ve Türkiye ilişkilerine değindi. Bu hava saldırılarının iki dost ülke arasında soruna yol açmayacağına inandığını belirten Özçelik, Rusya şu anda bölgede doğru dürüst ilişkiler yürüttüğümüz ülkelerin başında geliyor dedi.
Ben hiç tahmin etmiyorum. Rusya bizim düşmanımız değil. Rusya şu anda gerçekten bölgede doğru dürüst ilişkiler yürüttüğümüz ülkelerden bir tanesi. Hedefinin ne olduğunu da biliyoruz. Tabii ki farklı bakış açısı olan iki hükümet Suriye itibariyle söylüyorum. Bazı bakımlardan birbirlerine ters bakabilirler. Rusya'nın dost ve bizimle iyi ilişkiler götüren bir ülke olarak orada yani bizim toprak bütünlüğümüze ve sınırlarımıza dikkat etmesi gerektiği ve onun dışında uluslararası koalisyona da hedefler bazında koalisyonla koordineli işler yaptığı takdirde bu tür sınır ihlallerinin de olmayacağı düşüncesini taşıyoruz. Yani ez cümle oradaki şeylerin biz dost olduğumuz Rusya ile Türkiye'nin arasında herhangi bir gariplik çıkartacağına inanmıyorum. Yani yanlış anlamalar, yanlış hareketler karşılıklı iyi niyet ve anlayışla bizim aramızda her zaman çözülür.
Krizin ev sahibi Suriye'den de kritik açıklamalar geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya'nın askeri operasyonunun Orta Doğu'nun yok olmaktan kurtarılması için hayati önem taşıdığını söyledi. Ülkesiyle Rusya, İran ve Irak'ın oluşturduğu ittifakın mutlaka başarılı olması gerektiğini de söyleyen Esad, aksi takdirde bölgenin bir yıkımla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu. Rusya ve Suriye uçaklarının hava saldırılarının IŞİD'e karşı mücadelede bir yıldan fazladır operasyonlar düzenleyen ABD öncülüğündeki koalisyondan çok daha başarılı olduğunu vurgulayan Suriye lideri, terörizme destek olan ülkeler terörle mücadele edemezler. Koalisyonda gördüğümüz gerçek bu. Bu yüzden bir yıldan fazladır sonuç alamadılar. Aksine terörizm coğrafi olarak yayıldı ve daha fazla kişiyi saflarına kattı dedi. Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ülkesine tavsiyede bulunma hakkı olmadığını da savundu. Erdoğan ve Davutoğlu, dünyada da kimseye tavsiyede bulunamazlar, hakikat budur, bu kadar basit ve net dedi. Mısır, Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarını destekliyor. Açıklama Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'den geldi. Şükri, tüm imkanları ve potansiyeliyle Rusya'nın IŞİD'le mücadeleye katılması, bölgedeki terörün etkisiz hale getirilmesinde yardımcı olacak dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'de askeri girişimlerin gerekli olduğunu ama krizin ancak siyasi yollarla çözülebileceğini söyledi. Krizin çözümü adına yapılacak görüşmelerin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı da kapsaması gerektiğini savunan Merkel, siyasi çözüme ulaşmak için Suriye muhalefetine de Şam'ı yönetenlere de ihtiyacımız var. Gerçek bir başarı için görüşmelerde bu iki grubun müttefikleri olan ülkelere de ihtiyaç var dedi. Merkel, Rusya, ABD, Suudi Arabistan, İran, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin çözümünde önemli rol oynayacağı görüşünde. İngiltere Başbakanı David Cameron, Rusya'nın Suriye'de IŞİD'e karşı gerçekleştirdiği hava operasyonlarının bölgeyi istikrarsızlaştırdığını iddia etti. Rusya'nın Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonların IŞİD'in değil, Esad'ı desteklemek için muhaliflerin bulunduğu bölgelerde gerçekleştirildiğini öne süren Cameron, operasyonları hata olarak değerlendirdi. Bu saldırılar daha fazla aşırılıkçılığa ve yükselen terörizme yol açacaktır diyen Cameron, Moskova'ya yönünüzü değiştirin ve IŞİD'le mücadelede uluslararası koalisyona katılın çağrısı yaptı. Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'ya kısa bir müzik arası veriyoruz. Ardından günün öne çıkan başlıklarını aktarmaya devam edeceğiz. You made me cry when you said goodbye. Is that a shame? My tears feel like rain. Is that a shame? You're the one to blame. You broke my heart when you said we'll part. Is that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Said goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame? You feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama devam ediyor. Önce öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız. Portekiz'de kemer sıkma politikalarının ardından ilk kez sandığa gidildi. Portekiz Cephesi adlı koalisyon birinci çıktı ancak hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Kırgızistan'da da halk sandık başına gitti. Devlet Başkanı Almazbek Atambayev'in partisi birinci oldu. Fransa'nın güneydoğusunu şiddetli fırtına ve sağanak yağış vurdu. Sel nedeniyle en az 17 kişi hayatını kaybetti. Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi, 300 kişi ise kayıp. Dünya Panorama'da ikinci bölüm başlıyor. Suriye krizinin tetiklediği sığınmacı kriziyle devam ediyoruz. Türkiye 2 milyon Suriyeli daha alacak. Bu iddia Alman Die Zeit gazetesinde yayınlanan bir haberde yer aldı. Alman basınına göre Avrupa Birliği ve Türkiye, mültecilerin Avrupa'ya akınını durdurma konusunda plan hazırladı. İddiaya göre, Türkiye yüz binlerce Suriyeli mülteciye daha kapılarını açacak haberde, Türkiye'nin Yunanistan sınırlarını daha sıkı koruma konusunda söz verdiği öne sürüldü. Habere göre, Türkiye'de 2 milyona yakın mültecinin barınabileceği 6 yeni kamp kurulacak ve Avrupa Birliği de bu kampların kurulmasına maddi destek verecek. Alman basınına göre konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Brüksel'de yapacağı temaslarda da ele alınacak. Portekiz'de 2011'deki kurtarma paketi ve kemer sıkma politikalarının ardından ilk genel seçim düzenlendi. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti ve Sosyal Demokrat Merkez Halk Partisi'nin kurduğu Portekiz Cephesi adlı koalisyon oyların %36.8'ini alarak ikinci çıksa da mecliste hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Oyların %36.8'ini alan Portekiz Cephesi, 230 sandalyeli Portekiz Meclisi'nde 100-105 arası milletvekili çıkardı. Bu seçimlerde sağ partiler 4 yıl öncesine oranla güç kaybetse de birinci çıkmayı başardı. Portekiz Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Pedro Passos Cello, seçim sonuçları ile ilgili yaptığı ilk konuşmada, "Seçimleri kazanıp hükümeti kuramamak garip olur, Cumhurbaşkanı'na hükümeti kurmaya hazır olduğumuzu söyleyeceğiz," dedi. Kırgızistan'da Devlet Başkanı Almazbek Atambayev'in partisi birinci geldi. Kırgızistan'daki genel seçimde açıklanan ilk sonuçlara göre 6 parti barajı aşarak 120 sandalyeli meclise girmeye hak kazandı. Ancak hiçbir parti tek başına hükümet kuracak kadar oy alamadı. Devlet Başkanı Almazbek Atambayev'in kurucusu olduğu Sosyal Demokrat Parti 38, eski Başbakan Ömürbek Babanov'un lideri olduğu Muhalif Cumhuriyet Atakurt Partisi 28, İktidar Partisi Yanlısı ve seçim öncesi kurulan Kırgızistan Partisi 18, diğer 3 parti ise toplam 36 milletvekili çıkardı. Hükümeti kurmakla görevlendirilmesi beklenen Sosyal Demokrat Partisi liderinin koalisyon görüşmelerine başlaması öngörülüyor. 1.524.000 seçmenin oy kullandığı seçime katılım oranı %55. Fransa'nın güneydoğusunu şiddetli fırtına ve sağanak yağış vurdu. Fransız Rivierası olarak adlandırılan bölgede birkaç saatte 2 aylık yağış düştü. Bir nehir taştı, birçok kent sular altında kaldı. Sel nedeniyle en az 17 kişi hayatını kaybetti. Bölgede on binlerce eve elektrik verilemiyor, ulaşım aksıyor. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 131 oldu. 300 kişi ise kayıp. Ekipler toprak altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Ancak evlerin yerin yaklaşık 10-15 metre altına göçmesi, kötü hava koşulları ve toprağın kaygan durumu çalışmaları güçleştiriyor. Polis, asker ve gönüllülerden oluşan 1800 kişilik ekiplere yakınlarını bulmak isteyen aileler de destek oluyor. 26 kişi kurtarılırken facia sonrası bölgede bulunan yaklaşık 400 kişi tahliye edildi. Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'yı dinlediniz. Yarın yine günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle olacağız. Kulağınız haberin sesi RSFM'de olsun.
Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama sona erdi.